Efendim merhabalar. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla berabersiniz. Bu hafta yine tarihin derinliğine doğru yapacağımız yolculukta inşallah önemli bir meseleyi masaya yatırmaya çalışacağız. Bugün malumunuz olduğu üzere Ermeni soykırımı hikayesinin, Ermeni tehcirinin yıl dönümü. Avrupa'da pek çok ülkede Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilere karşı bir soykırım yaptığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da konuyla ilgili yine bir yasa tasarısı gündeme getirildi. Keza Fransa'nın da yıllardan beri Ermeni meselesi üzerinden Türkiye'ye vurmaya çalıştığını, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten Ermeni lobisinin yaptıkları da ortada. Bu hafta dilimiz döndüğünce inşallah İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber Ermeni meselesini masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam. Tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan hadiseler bugünkü olaylara önemli oranda tesir ediyor. Dolayısıyla bir meselenin arka planını anlamak için, fark edebilmek için tarihi arka planını, tarihi geçmişini de iyi bilmek, iyi analiz etmek gerekiyor. Ermeni meselesini anlamak için de mevzunun tarihi derinliğine biraz inmek lazım diye düşünüyorum. Şuradan başlayalım isterseniz. Osmanlı-Ermeni ilişkilerinden önce Türklerle Ermenilerin ilişkileri ne zamana dayanıyor, ne zaman başlıyor?
Tabii. Şimdi siz bir giriş yaptınız ve batılı devletler böyle her Nisan ayı yaklaştığında Türkiye'nin yumuşak karnı olarak bu meseleyi tekrardan gündeme getiriyorlar. Her sene birkaç ülke bunu meclislerinden geçirerek Türkiye'ye karşı adeta bir koz olarak kullanmaya çalışıyor. Hı hı. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu konu gündeme geldiğinde bir panik havası oluşturmak yerine aslında daha serin kanlı ve soğuk kanlı bir şekilde tarihi gerçeklikleri gün yüzüne paylaşmak, çıkarmak gerekir. Ve bunu da mümkün olduğu kadar fazla yabancı dilde yapmak suretiyle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugüne kadar belki 20'den fazla ülke meclislerinde benzer yasa tasarıları geçirmiş durumdalar ama şunu söyleyelim ki bu tasarıları geçiren ülkelerin kendi tarihi geçmişleri çok daha karanlık, evet. çok daha bagajları yüklü ülkeler. Şimdi Ermeniler öyle ki yani biz tarih boyunca milleti sadıka, sadık millet olarak bildiğimiz bir toplumdan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin, Türklerin, Müslümanların, Ermenilerle birlikteliği öyle 3-5 yıl, 3-5 asır bile değil. Çok daha fazla. Yani 1000 yıldan fazla bir birliktelikten bahsediyoruz. Ta 9. yüzyıla kadar geri götürülebilecek bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türklerin Abbasi Devleti, Abbasi İmparatorluğu içerisinde orduda ve bürokraside görev aldığı bir dönemde Doğu Anadolu'ya yapılan ilk seferlerde Türk ve Ermeni unsurlarının en azından karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. O dönemde Ermenilerin bugünkü Ani kenti ya da Van civarında meşhur Aşot bin Simbat önderliğinde yaşadıklarını az çok kaynaklardan okuyoruz. Ve burada Türklerin bilhassa binli yıllardan itibaren Anadolu'ya yönelmeleri, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla beraber Türk-Ermeni ilişkileri biraz daha yoğunlaşacak. Ama burada belki şeyi de ifade etmek lazım. Yani Anadolu Bizans iliydi. Hatta Rum ili diyoruz ya, Rumların devleti idi bir zamanlar. Dolayısıyla Türklerin girmesinden önce Bizans-Ermeni ilişkilerinin bile çok sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Yani benzer aslında bu programımızda belki önümüzdeki haftada tehcir meselesini, Ermenilerin sürgün meselesini konuşacağız. Mesela Bizans İmparatoru 9. Konstantin olması gerekiyor. Onun döneminde 40 bin civarında Ermeninin İç Anadolu'yu sürgün edildiklerini görüyoruz.
Yani bu yani burada bir Ermeni devleti yoktu. Onlar Bizans hakimiyetinde yaşıyorlardı.
Ve Bizans daha fazla bir şekilde Ermeni toplum üzerine tahkim etmeye çalışıyordu. Bu kabul edilmeyince işte 9. Konstantin Ermenileri bugünkü özellikle Malatya, Kayseri civarına sürdüğünü tarihlerden en azından okuyoruz. Şimdi burada işin biraz daha Türklerle ilgili boyutuna baktığımızda işte Çağrı Bey ile beraber, Alparslan'la beraber Anadolu'ya giren Türkler daha dağınık bir Ermeni toplumu topluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Yani bir askeri güç olarak kuvvetli güçlü bir Ermeni devleti söz konusu değil. Bizzat daha ne diyelim farklı vilayetlere, yerlere dağılmış ve bir yandan da Bizans'a karşı tepkili bir Ermeni topluluğunu görüyoruz. Burada belki vurgulanması, zikredilmesi gereken bir şey de şu. Ermenileri nispeten bir arada yaşatacak bir diğer nokta, birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs'te ve daha kuzeylerde, bugünkü Antakya'ya kadar varan yerlerde Latin krallıkları kuruluyor. Hı hı. Yani sadece Kudüs düşmüyor. Urfa'da, işte Antakya bölgelerinde Latin krallıkları kuruluyor. Ermenilerin buralarda da temerküz ettiğini görüyoruz. Yani belki ileride bahsedeceğiz. Tehcir meselesi, hatta onun öncesinde 1909 Adana olayları. Dolayısıyla Antakya, Maraş bölgelerinde de ciddi temerküz etmiş bazı Ermeni halklarını göreceğiz. Hı hı. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşmasıyla beraber artık Ermeniler de bu coğrafyada yaşayan diğer farklı etnik kökenlerden bir tanesi haline gelecek. Evet, milleti sadıka diyoruz. Hı hı. Yani Osmanlı'ya geldiğimizde ise çok uzun bir süre, geçen haftalarda konuştuğumuz millet meselesi çerçevesinde aslında bir barış içerisinde birlikte yaşama pratiğini de görüyoruz. Hı hı. Şimdi şu da ilginç bir durumdur ki biz hep tehcirle Ermeni toplumunu hatırlıyoruz ya da en azından
başka türlü anlatılmadığı için maalesef.
Aynen öyle. Yani mesela fetihten sonra, şimdi Mayıs ayı da yaklaşıyor, önümüzdeki haftalarda fetihi de konuşacağız.
İnşallah.
Fatih'in yaptığı şeylerden bir tanesi İstanbul'a Ermenileri davet ediyor.
Evet.
İşte 6 aile, 6 cemaat Ermeninin, yani bu niye o zaman hiç
konuşulmuyor?
Çünkü farklı bir renk olsun, bir durum diye var.
Tabii.
Yani çünkü Fatih fetihten sonra İstanbul'u ekonomik, sosyal ve dini açıdan canlandırmak istiyordu.
Hı hı.
Ermenilerin de pek tabii hoşuna giden bir durumdu bu. Yani bir pozitif ayrımcılık gibi bir 1461'de Ermeni Patrikhanesi'nin kurulduğunu görüyoruz.
Evet.
Yani bunlar niye zikredilmiyor? Yani işte Bursa'dan, başka yerlerden getirilen Ermeniler var İstanbul'a. Hı. Ama bunlardan çok bahsetmiyoruz maalesef.
Hocam bir de çok özür dilerim, araya gireyim. Yani tehcir meselesine doğru zaten gelirken de bunu konuşacağız ama Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin çok ciddi görevler aldığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda. Yani evet. Ermeni mimarların yaptığı eserler bugün hala işte Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Balyan ailesi var mesela.
Aynen.
Onların yaptığı
dolayısıyla
eserler.
Dolayısıyla şöyle belki daha çerçeveyi sunmak adına şunu söyleyebiliriz. Yani Türk ve Müslüman unsur Osmanlı'da daha çok devlet mekanizmasında, orduda özellikle ya da tarımla iştigal ediyordu, hı, köylüler vesaire. Gayrimüslimlerin önemli bir kısmı zanaatla, ticaretle uğraşıyordu. Ermeniler arasında da çok meşhur aileler var. Sizin de dikkat çektiğiniz gibi Balyan ailesi mesela mimaride çok öne çıkar ya da kuyumculuk. Mesela orada da Düzyan ailesi.
Resim sanatında mesela hocam.
Resimde var, tekstilde var. Bezciyan ailesi, doktorlar, efendim mesela mühendisler ya da diplomat çıkartan Dadyan ailesi gibi. Hmm. Şey de çok hala duyarsınız yani dedelerinizden ya da büyük dedelerinizden. İşte bir Ermeni'nin yanında nasıl meslek edindiklerini zaman zaman, evet, anlatırlar değil, evet, mi? Onlar da bu toprakların önemli bir rengiydi.
Hı hı.
Ama gelin görün ki belli bir aşamadan sonra dış güçlerin özellikle
maşası, oyuncağı haline geldiler.
Aynen, bir unsuru haline geldiler.
Şimdi yine araya gireyim müsaadenizle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, hikmet müminin yiğididir diye. Osmanlı İmparatorluğu bu farklı renklerden istifade etmek üzere, onların bilgilerinden, birikimlerinden, sizin de ifade buyurduğunuz gibi, onların belki işte İstanbul'da inançlarından, ticaretlerinden istifade etmek üzere onları aslında bir takım şeyler, alanlar açmışlar bu insanlara. Hı hı. Ermenilere de bu anlamda özellikle yine son dönemi düşünerek konuşacak olursak çok önemli oranda alan açtıklarını görüyoruz. Fakat tabii yine Türk-Ermeni ilişkileri konuşulduğu vakit, Türk-Ermeni ilişkileri gündeme getirildiği vakit hemen akıllara maalesef tehcir getiriliyor.
Tabii. Yani şöyle söyleyelim. Bir Osmanlı bir İslam imparatorluğuydu.
Hı hı.
Halil İlalcı'nın ifadesiyle Yakın Doğu devlet geleneğinin devamıdır diyor. Yani Orta Asya'dan gelen Türk damarı, kökenine ilaveten Emevi, Abbasi ve Selçuklar üzerinden gelen bir İslam kökeni de var. Dolayısıyla milliyetçilik dediğimizde şey çok daha yeni bir şey. Yani, hı hı, Osmanlı askeri ve sivil bürokrasisini gayri Türk unsurlara dayadı. mesela. Ama önemli olan ne? Adaleti ön plana almak, devletin bekası için en önemli, en iyi sistemi kurabilmek. Devşirme sistemiydi vesaireydi. Bunun içerisinde Türk'ü de olur, Müslüman'ı da olur ama Ermenisi, Yahudisi de olur. Dolayısıyla böyle bir renkli yelpazeyi daha önceki haftalarımızda da konuştuk. Ama Ermenilerle beraber belki şunu da zikretmekte fayda var. Hem böyle çok farklı zanaatta, efendim söyleyeyim, sanatta ya da mesleklerde o mesleğin erbabı olmuş çok önemli aileler var Ermenilerin arasında. Ama aynı zamanda da Ermenilerle Türk kültürü, Ermeni kültürü çok iç içe geçmiş. Siz rastladınız mı bilmiyorum ama ben yurt dışında master yaparken farklı zamanlarda da denk geldi. Yabancıların çoğu zaman Türkleri ya Yunanlılarla ya Ermenilerle karıştırır. Yani böyle siyah saçlı, böyle kara kaşlı vesaire olması.
Yani tipolojik özellikleri çok benziyor.
Tipolojik olarak da benziyor. Dediğiniz gibi yeme içme kültürü de benziyor. Hatta tarihsel olarak Osmanlı dönemlerine baktığınızda Ermeni kadınlarının kapandığından bahseder. Türkçe konuştukları, ayinlerini bile Türkçe yaptıkları gibi. Yani bu toplumun bir parçası olmuş. Yani ayrısı gayrısı olmayan ya da geçen haftalarda yine değindik. Sadece dini konularda ayrı düşen ama diğer konularda ortak paydaların çok yüksek olduğu bir toplumdan bahsediyoruz. Onlar da bu toprakların bir parçasıydı ama
hatta önemli bir parçasıydı.
Önemli bir parçasıydı. Belki ne diyelim, diğer etnik unsurlarla karşılaştırıldığında Yunanlar, Sırplar daha önce bu milliyetçi rüzgarlara kapılıp bağımsızlık iddialarında bulundular. Kısmen başarılı oldular. Ama Ermeniler için bu daha işte Abdülhamit dönemi ve sonrasında problem olmaya, mesele olmaya başlayacak. Yani kısaca şunu söyleyerek sorunuzu bitirmiş olayım cevabını. Yani 19. yüzyılın son çeyreğine kadar aslında Ermeni meselesi diye bir mesele yoktu. Yani Osmanlı'nın böyle bir meselesi yoktu en azından.
Hocam peki şimdi bu kırılma noktası ile ilgili bölüme de gireceğiz ama zaten işin sizin de ifade ettiğiniz gibi asıl önemli olan tarafı bu tarafı. Yani son dönemde yaşanan bir takım gelişmeler var. Bunlar üzerine Ermeni meselesi o gündeme geliyor. Ermenilerle olan ilişki bir mesele olarak gündeme getiriliyor. Evet. Ama onun öncesinde girişte Bizans egemenliğinde Ermenilerin bir süre yaşadığını söylediniz. Yani Bizans egemenliğindeki Ermenilerle, ki onlar Bizans'a karşı da bir tavır içerisinde olmuşlardı. İşte 40 bin Ermeni'nin sürgüne gönderildiğini ifade ettiniz Anadolu içerisinde. Bizans dönemindeki Ermenilerin devletle olan ilişkileriyle Osmanlı dönemindeki devletle olan ilişkileri kıyaslandığında Osmanlı'nın Ermenilere gayet adilane bir şekilde davrandığını, onları bir kendi coğrafyasının, toprağının ana unsurlarından biri olarak gördüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebilir miyiz?
Tabii söyleyebiliriz. Şu yalnız bir ne diyelim kısa küçük açıklamayla beraber belki bunu söylemek daha doğru olacak. Ermenilerin yani erken dönemlerde işte 800'lü yıllar, 900'lü yıllar yani henüz Anadolu'nun Türkleşmediği dönemde bulundukları, yaşadıkları coğrafya Bizans coğrafyasının belki uç bölgeleriydi. Bizans toplumunun, Bizans İmparatorluğu'nun ana toprakları, hakimiyetinin tam anlamıyla hissedildiği yerler değildi. Oradaki etkileşim çok yoğun değildi. Ve belki de bu ilişkilerin bozulduğu alanlar işte hakimiyet altına alınmak istemeleri, işte vergiye bağlanmak istemeleri gibi durumlarda Bizans'a karşı tavrın geliştiğini ya da İç Anadolu'ya sürüldüğünü bu halktan en azından 40 bin civarında bir kısmının görüyoruz. Ama Osmanlı'da daha barışçıl bir ilişki var.
Yani Bizans'ta devletin faydasını görmemiş. Devletin biraz dışarısında kalmış.
Aynen.
Dolayısıyla buna tepki olarak işte hem Ermeniler devlete tepki göstermiş koymuşlar. Hem de devlet Ermenilerin bir kısmını başka coğrafyalara sürmek durumunda kalmış.
Aynen.
Ama Osmanlı tam tersi durum söz konusu değil mi?
Şimdi Osmanlı'da şöyle söyleyeyim. Sürgün birçok zaman gördüğümüz bir uygulama. Yani diyelim ki en bilinenlerden bir tanesi Balkan coğrafyası fethedildiğinde ya da Kıbrıs adası fethedildiğinde Müslümanlar bile oraya sürülüyor. Hmm. Adı sürgündür bunun. Sürgün adı her ne kadar çok olumsuz bir çağrışım yapsa da günümüzde o dönemde belli teşvikleri de içeriyor. Hmm. İşte sen Türk ve Müslüman toplum Balkanlara, Kıbrıs'a yerleştiğin zaman işte vergiden şu kadar sene muafiyet oluyorsun, tarım aletleri veriliyor vesaire gibi belli teşvikleri de var. Dolayısıyla hem demin bahsettiğimiz İstanbul'a bir kısım Ermeni ailelerin, cemaatlerinin getirtilmesi örneğinde olduğu gibi bu tür ne diyelim uygulamalar Osmanlı döneminde de oluyor. Klasik dönemde ya da daha erken yüzyıllarda. Hı hı. Ama genel hatlarıyla baktığımızda yani çok uzun yüzyıllar boyunca Ermenilerle Osmanlı arasında bir problem yaşandığını görmüyoruz. Evet. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani bu pratiğin sonucundadır ki milleti sadıka ifadesi Ermeniler için kullanılmaya başlanıyor. Ve hatta bürokraside, orduda yani birazdan belki bahsedeceğiz tehcir zamanında da gerek idari sivil bürokraside gerek askeri bürokraside ordu içerisinde Ermeni kökenli vatandaşlarımız var. Hmm. Adeta ne diyelim etle tırnak olmuş gibi birbiri içerisine geçmiş, kaynaşmış, çoğu zaman aynı mahallelerde yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir ne diyelim büyük problemin yaşandığını açıkçası görmüyoruz.
Tabii Osmanlı millet sisteminden bahsetmiştik ilk programlarımızda. İşte Osmanlı'nın inşa ettiği o medeni sistem vesilesiyle farklı farklı etnik unsura sahip onlarca millet bir arada huzur içerisinde yaşamışlar.
Aynen.
Ne zaman ki o programımızda da geçtiğimiz haftalarda yine konuşmuştuk. İşte milliyetçilik akımlarının dünya üzerinde ortaya çıkarak Osmanlı coğrafyasında da yaygınlaşmaya başlaması üzerine burada da bir takım kırılmalar, kopmalar maalesef yaşanıyor. Şimdi kırılma noktasına gireceğiz ama araya gitmeden önce bir girizgah hı hı. olsun diye çok kısa bir zamanımız kaldı çünkü araya hocam. Hı hı. Bir girizgah olsun diye şuradan başlayayım isterseniz. Yani Osmanlı-Rus Savaşı 93 harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte kırılmanın başladığını görüyoruz. Hı hı. Kırılmaya sebep olan temel etken en önemli unsur nedir hocam?
Az önce de ifade ettik aslında Osmanlı'nın bir Ermeni meselesi yoktu diye. Ermeniler daha çok İngiliz ve Rusların bir meselesiydi. Onların sayesinde aslında bir meseleye dönüştü. Ve bu da büyük oranda bizim Hicri takvimden dolayı 1293 senesine tekabül ettiği için 93 Harbi diyebildiğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve akabinde imzalanan anlaşmalarda bilhassa öne çıkmaya başladı, gündeme gelmeye başladı. Yani Berlin Anlaşması özellikle bir yazarın ifadesiyle barışa son veren barış. Hı hı. Yani Osmanlı az önce bahsettiğimiz o birlikte yaşama pratiği, milleti sadıka olma pratiği büyük oranda Berlin Anlaşması'yla zedelenmiş duruma geldi. Burada tabii İngilizler ve Ruslar özellikle öne çıkıyor. Belki Ruslardan başlayacak olursak hı hı. Osmanlı-Rus ilişkileri özellikle 18. yüzyılda öne çıkar. Yani Rusya 1700'lü yıllarda Osmanlı'nın en büyük rakibidir. Ve 1768-74 yılları arasındaki 6 yıllık savaşta da en büyük yenilgilerinden bir tanesi alır. 93 Harbi yaklaşık bir 100 yıl sonra ikinci büyük yenilgisi olacaktır Osmanlı'nın Rusya'ya karşı. Bu 1774'teki savaş Küçük Kaynarca anlaşmasıyla neticelenecek ama buradaki Ermenilerle ilgili önemli bir husus şu. Bu anlaşma sonucunda Rusların Osmanlı'daki Ortodoks tebaayı himaye etme Reflesi. Hakkını alması. Ermeniler Ortodoks, daha doğrusu Ortodoks'un bir kolu olan Gregorian mezhebine bağlı oldukları için bu da otomatik olarak Rusların bu toplum üzerinde ciddi bir nüfuzu, himayesi ortaya çıkacak. Hı hı. Ama daha sonra Berlin Anlaşması'yla beraber İngilizler de bilhassa Ermenileri bir ne diyelim unsur olarak kullanmaya çabalayacaklar. Ve bu İngiltere ve Rus iki büyük gücün, batılı gücün emperyalist siyasetinde Ermeniler bir maş olarak kullanacak. Hı hı. Her iki devlet de bilhassa Orta Doğu'ya inme konusunda Ermenileri bir unsur olarak kullanacak ve Osmanlı'nın bu dönemdeki yumuşak karnı hep Doğu vilayetlerinde reform meselesi olacak, ıslahat meselesi. Evet. İngilizlerin gündeminden bu hiç düşmeyecek. Ve meseleyi biraz da gayrimüslim ya da Hristiyanlara yönelik baskı yapılıyor. Yani yaşam standartları geliştirilmiyor tarzında da bir ajitasyona da giderek devamlı bu bölgelerde reform yapılması, özellik talepleri, otonomi verilmesi şeklinde gündemde tutulacak.
Dilerseniz burada bir virgül koyalım. Araya gidelim.
Bir şey söyleyeyim. Osmanlı reformlara çoğu zaman sıcak bakıyor. Yani bu baskılar sonucunda, ama otonomiye asla, özellikle asla sıcak bakmıyor. Çünkü Abdülhamit'in de bir sözü var. Bana otonomi demeyin, otonomi demek ameliyat demektir diyor. Çok yani önemli. Ülkenin parçalanması demektir. O yüzden reforma evet, yani prensiplere, devletin kırmızı çizgilerine uyduğu sürece evet, ama özellik Osmanlı buna uzak duruyor.
Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamız ve bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Aradan önce bizi dinleyemeyen dinleyicilerimiz için konumuzu hatırlatmış olalım. Bu hafta Ermeni meselesinin tarihi arka planını konuşuyoruz. Ermenilerin Türklerle olan ilişkilerinin tarihini biraz konuştuk. Osmanlı ile olan ilişkilere de girdik. Şimdi ikinci bölümümüzde Ermenilerle Osmanlılar arasındaki ilişkinin kırılma noktasını biraz konuşacağız. Hocam, aradan önce Rusların ve İngilizlerin özellikle Ermenileri Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya çalıştığını söylemiştiniz. Bunun tarihi kırılma noktası da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ydı. Ruslarla Ermeniler arasında dini bir ortak payda var hocam. Ortodoks mezhebi. Dolayısıyla Rusların Ermenileri, Osmanlı coğrafyasındaki Ermenileri himaye etmesinin temel referans noktası burası değil mi?
Doğru. Yani tabii ki bir coğrafi yakınlık da var. Ama Ortodoks olması, Gregorian olması da önemli bir dini ayağını oluşturuyor bu çabanın. Evet.
Peki bu dini referansı kullanarak ne gibi girişimlerde bulunmuş Ermenileri kışkırtma adına?
Şöyle söyleyeyim, aslında belki meselenin Rusya boyutunu az çok demin ifade etmeye çalıştık. Yani bir Ortodoks birlikteliği, mezheptaşlığı söz konusu. Rusların Ortodoks cemaatini himaye edebilmesi, bu hakkı 1774'ten sonra alması önemli. Bir diğer boyutu da aslında İngiltere'nin oyuna girmesi. Bu nasıl oluyor? Bunun da büyük oranda misyonerlik faaliyetleriyle alakalı olduğunu söylemeliyiz. Yani Osmanlı'daki misyonerlik faaliyetleri takriben 1820'lerde başlıyor. Ama misyonerlerin karşılaştığı en önemli sorun Müslümanların din değiştirmeye çok meyyal olmaması, yatkın olmaması. Ne kadar çalışsalar da Müslümanlardan Hristiyanlığa dönüş elde edememeleri. Bunun üzerine yoğunlaştıkları bir grup olarak Ermeniler öne çıkıyor. Yani İngilizler Protestan, ama Ermenilerin daha kolay bir şekilde Ortodoksluktan Protestanlığa dönüşebildiklerini görüyorlar. En azından İngilizler kendi mezhepleri için bunları Ermenileri kazandıklarını düşünüyorlardı.
Hocam çok özür dilerim. Bunun için İngilizler sadece dini söylemlerle mi Ermenileri gidiyorlar? Yoksa mesela bugün de Türkiye'de bir takım misyonerlik faaliyetleri var. Özellikle Karadeniz bölgesinde. İşte millete para vererek din değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ekonomik veya işte sosyolojik bir takım başka unsurlar da devreye girmiş mi?
Ya, tabii dediğiniz gibi bugün daha açıktan ekonomik gücü bir araç olarak kullanarak bunu yaptıklarını görüyoruz. Ama 19. yüzyılda bunu daha çok hastane inşa etme, okul inşa etme, yetimhane inşa etme gibi çeşitli böyle misyoner kurumlarını ya da yabancı okulları kurmak suretiyle yaptıklarını görüyoruz. Yani Harput'ta mesela çok önemli misyoner kurumlarını bulabilirsiniz. Doğu'da birçok yerde bunları bulabilirsiniz. Dolayısıyla insanların belki de hasta olduğu zaman düşünün ne kadar dışarıdan gelecek bir yardıma meyyal olduklarını psikolojik olarak, bu tür psikolojik durumları kullanarak avantajlarına çevirdiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işin hem Ortodoks Gregorian boyutu olarak Rusya'yla bağlantıları var, hem de Protestan olarak İngiltere'nin bir yaklaşımı var misyoner faaliyetleriyle. Hatta şunu da söyleyelim, daha sonra İngilizlerin özellikle kara propagandasıyla Ermeni meselesinde ajitasyonunu yaparak Amerika'yı bile meselenin içine çekmeye çalışacaklar. Çünkü Amerika'da bir protestan toplum ve Amerikan misyonerlerinin de bu bölgeye gelmesine sebep olacaklar.
1800'lerin sonuna doğru değil mi?
Evet, artık tabii. Yani ilk misyonerlik faaliyetleri, belki ileride bu konuyu da ayrıca masaya yatırabiliriz ama 1820'lerde başlıyor. Islahat fermanı önemliydi. Çünkü ıslahat fermanı 1856'dan sonra artık misyonerlik faaliyetleri normal ya da yasal hale geliyor. Hı hı. Ama bahsettiğimiz dönem artık 19. yüzyılın sonları diyelim. Bu misyoner kurumlarının bölgede kurulması şeklinde. Hı hı. Evet.
Peki hocam, Osmanlı-Rus Savaşı kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğu için pek çok açıdan önemli bir kırılma noktasıydı. İşte Sultan Abdülhamit zor şartlarda tahta oturdu. Meşrutiyetin ilanını kabul ederek tahta oturdu. Hı hı. Ve tahta oturur oturmaz bir yıl sonra Osmanlı-Rus Savaşı ile karşı karşıya kaldı.
Aynen.
Bu savaşın Ermeniler cephesinden düşünüldüğünde onların Osmanlı bünyesinden ayrılmasına yahut kışkırtılmasına direkt olarak ne gibi bir etkisi olmuştur?
Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle Ermeniler için iki önemli problem var. Yani bunlardan bir tanesi, bugün gündeme gelen Ermeni iddialarıyla bağlantılı olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Ermeniler Osmanlı topraklarında hiçbir vilayette nüfus olarak çoğunluğu oluşturmadılar. Yani bu hani belli bir coğrafyayı, belli bir vilayeti kendi devletleri olarak görme eğiliminde bir kısım Ermeniler. Hı hı. Ya da işte bakıyorsunuz Ağrı Dağı'nı hala sembol olarak kullanmaya çalışıyorlar vesaire. Ama nüfus çalışmalarına, istatistiklerine vesaire baktığınızda Ermenilerin bu tezlerinin önündeki en önemli engel Ermenilerin hiçbir vilayette çoğunluğu oluşturmamaları. Hmm. Bu önemli. Ana vatan olarak görebilecekleri bir toprak
yok.
Yok ya da buralar daha çok Türk ve Müslüman unsurlar ya da diğer belki Kürt gibi farklı unsurlar tarafından oturuluyordu. Onlar daha hakim durumdaydı. Bir diğeri de Doğu vilayetlerinin aslında yabancı güçlerin lojistik desteğine coğrafi şartlar nedeniyle daha zor olması. Hı hı. Yani Ermenilere yapılacak herhangi bir lojistik destek, askeri desteğin zor olması da onların bu ne diyelim taleplerine ulaşmalarında bir başka engeldi. Şimdi burada demin de ifade ettik, hep bir reform talebi, ıslahat talebi söz konusu. Bu taleplerde özellikle Osmanlı'nın bazı özerk bölgelerine benzemek istediklerini görüyoruz. Ne gibi? İşte Lübnan. Hı-hı. Mesela işte 1860'larda Lübnan özellikle Fransa'nın müdahalesiyle karışacak. Girit yine bir başka benzer özellik talebinin yoğun olduğu bir yer. Hı-hı. Buralarda şunu görüyoruz. Bir Hristiyan vali, bir Müslüman vali yardımcısı gibi uygulamalar var. Dolayısıyla Ermenilerin de doğuda ve İngilizlerin de teşviğiyle yerelden bir Ermeni vali talebi, yerelden toplanan verginin merkeze aktarılmadan yine yerelde kullanılması gibi bazı taleplerini görüyoruz. Ama özellikle bu Berlin Anlaşması'nda, yani Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında zannedersem 61. maddesiydi. Ermeni bölgelerine yine bir özellik talebinin zikredildiğini, bölgede iki tane müfettişliğin kurulduğunu ve bu müfettişliklerin başında dönemin valilerinden daha yetkili yabancıların bulunduğu, batılı ne diyelim müfettişlerin olduğunu. Dolayısıyla süreç aslında çok da iyiye gitmiyor, yani en azından onu görüyoruz.
Yani bir otonomi oluşturulmak üzere zemin hazırlanıyor.
Kesinlikle öyle. Yavaş yavaş oraya doğru giden bir zemin var. Hı-hı. Ve zaten artık Berlin Anlaşması'ndan sonra yavaş yavaş Anadolu'da çatışmaların başladığını da görüyoruz. Yani Ermeni çetelerinin kurulduğunu görüyorsunuz. Hınçak gibi, Taşnak Sütyun gibi silahlanmanın başladığını görüyorsunuz. Bunlar hep yer el altından Rusların desteğiyle olan çalışmalar tabii ki. Dolayısıyla Abdülhamit evet iktidarının ilk yıllarında çok ciddi krizlerle uğraşıyor. Yani bir yandan işte mali anlamda iflas etmiş bir imparatorluğu devralıyor. Bir yandan
Duyunumumiye kuruluyor.
Aynen. Ermeni meselesi Rus savaşı sonunda gündeme gelecek. Dolayısıyla Abdülhamit'in belki de Kızıl Sultan olarak anılmasına da yol açacak birçok Ermeni isyanı aslında Abdülhamit'in iktidarının yaklaşık 20. yıllarına denk gelecek. Yani 1894-96 arasındaki yıllarda bazı büyük Ermeni isyanları var ki Sason, bugün Muş civarında ciddi bir ayaklanma olacak. Bir sene sonra Baba Ali'de bir yürüyüş yapacaklar. Ve 1896'da da İstanbul'da Osmanlı Bankası'nı basacaklar.
Evet.
Aslında mesela Osmanlı Bankası baskını, Baba Ali yürüyüşü gibi faaliyetler hep sansasyonel faaliyetler. Bankayı basıp onlarcasını rehin alıyorlar. Bunlar yabancı basının özellikle gündemine Ermeni meselesini taşıması ve onların desteğini almak, bir Hristiyan unsur olarak İngilizlerin, Rusların ve diğer batılı güçlerin, Amerika'nın desteğini celbedebilmek amacıyla yapılmış faaliyetler.
Devlet zulmediyor Ermenileri. Ermeniler de bu zulme karşı isyan hareketleri başlatıyorlar şeklinde yabancı basında özellikle yapılan pek çok haberler var.
Aynen. Dolayısıyla Ermenilerin katledildiği, işte sultanın elinin kana bulandığı tarzı, Kızıl Sultan tarzı yaftaları
hatta
görüyoruz.
Hatta dinleyicilerimiz de görmüşlerdir belki hocam. Ben de sıklıkla şahit oldum. Şey vardır yani Abdülhamit'le alakalı özellikle o dönemde Avrupa'da yayınlanan pek çok dergide işte böyle eli kanlı karikatürler yayınlanmıştır. Hı-hı. İşte bu karikatürlerin temel sebebi bu galiba bu Ermenilerle olan ilişkiler.
Evet. Hatta yani Fransızcam pek yok ama Sultan Ruj deniyor.
Evet, Kızıl Sultan.
O büyük oranda Ermeni meseleleriyle bağlantılı ve Fransızların da dahliyle daha literatüre bile oturmuş bir yafta haline dönüşüyor açıkçası.
Evet. Kuşkusuz Ermenilerle ilgili bugün özellikle sıklıkla gündeme getirilen ve bizim de yıllardır konuştuğumuz mesele tehcir meselesi. Tehcir meselesini belki önümüzdeki programda konuşacağız ama oraya gelmeden önce hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Birinci bölümde Sultan Abdülhamit'in otonomi değil reform olabilir şeklinde bir cümlesinden bahsetmiştiniz. Hani Sultan Abdülhamit'e Theodor Herzl'in geldiği, ondan toprak istediği, işte biz kanla soyadığımız toprakları ancak kanla veririz şeklinde bir ifadesi yer aldığı konuşulur ama tarihi kaynaklarda hani Theodor Herzl'in 1902'de sadece bir kez Sultan Abdülhamit'le görüştüğü, o da Sultan Abdülhamit'e sığınma talebinde bulunduğu, Abdülhamit'in de onu kırmamak adına lütfedercesine oyalayıp geri gönderdiği söylenir. Dolayısıyla bu işte kanla alınan topraklar ancak kanla verilebilir ifadesinin daha sonradan ortaya atıldığı söylenir. Bu meselenin başka bir tarafı tabii de. Şimdi bugün de Türkiye'de otonomi, özellik tartışmaları uzunca yıllardır. Sadece bugünün meselesi değil. Belki Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren tartışılıyor. Evet. İşte Kürt isyanları, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin özellikle otonomi konusu gündeme geliyor. Aynı mesele hocam. Hani tarih tekerrürden ibarettir derler ya. Sultanahmet'in de bir sözü var. Tekerrürden tarih değil, yanlışlardır diye. Aynı mesele tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu gibi kozmopolit bir devletin, geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk millet meselesini gündeme getirdiğimizde, herhalde dağılmasını hızlandırmak için milliyetçilik akımlarını çeşitli şekillerde ortaya koymak veya bunu körüklemek gerekiyordu. Rusların ve İngilizlerin Ermenilerle ilgili yaptığı şey tam olarak budur değil mi?
Doğru. Yani şimdi bir imparatorluktan bahsediyoruz. İmparatorluk nedir? Çok etnik kökenli, çok kültürlü yapılar. Dolayısıyla Fransız devriminin en negatif sonuçları imparatorluk yapıları üzerine oldu. Ve bu etnik yapılar da farklı çok uluslu yapılar da imparatorlukların yumuşak karnını oluşturdu. Artık Batılıların hasta adam dedikleri Osmanlı Devleti'nde bu etnik yapıları kaşımak, onlar için tırnak içerisinde reform ıslahat talebinde bulunmak aslında iç işlerine müdahale etmenin en kolay yoluydu.
Evet.
Dolayısıyla bunu yeni bir söylemle, efendime söyleyeyim, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, eşit hak talepleri vesaire gibi bugün de benzer ifadeleri uluslararası arenada duyabilirsiniz. O dönemlerde de dile getirerek aslında daha çok belli bir etnisitenin ya da belli bir gayrimüslim tebanın özelliğini talep ediyorlardı. Ama buradaki asıl mesele bu etnik kökendeki insanların, bu Ermeni olabilir, başka olabilir, asıl büyük gücün siyasetinde nasıl bir rol oynadığı,
evet,
nasıl maşa olduğu mu dersiniz? Dolayısıyla o büyük patronun çıkarlarını göz önünde bulundurmadan aslında doğru yorum yapmak mümkün değil. Hı hı. Bugün biz bugün itibariyle Ermeni meselesini konuşuyoruz ama 21. yüzyıl Türkiye'sinde de benzer ne diyeyim, büyük güçlerin harekete geçirmek istediği etnik köken ya da kültürel topluluklar da yok mu? Pekala, vardır.
Evet.
Dolayısıyla devletin bunlara karşı tabii ki kendi mekanizmalarını harekete geçirmesi gerekir, tedbirlerini alması gerekir. Yani bu büyük güçlerin her zaman yapmaya çalıştığı bir siyaset.
Evet, yani şimdi Kürt meselesi aslında Kürt meselesi değil de bu terör meselesi olarak bunu adlandırmak lazım. Zaten uzun yıllardır kaşınıyor ama çok değil 12 yıl önce yine Türkiye'de Ermenileri de kışkırtmak üzere yapılan çeşitli eylemler vardı. İşte İstanbul Şişli'de işlenen bir cinayet vardı malumunuz. Dolayısıyla şöyle enteresan bir şey var. Mesela bugün dünyanın süper gücü diyebileceğimiz ülke Amerika Birleşik Devletleri. Yani Rusya'nın da SSCB'nin dağılmasına kadar bir süper güç olduğunu, çeşitli milletleri bünyesine barındırdığını biliyoruz ama artık Rusya'da çok farklı etnik kökenden insanlar bulunmuyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca farklı etnik kökenden insanlar var. Yani bugün bir Amerikan İmparatorluğu diyebiliriz değil mi?
Evet.
Oradaki durum için. Fakat Amerika Birleşik Devletleri içerisinde o farklı etnik unsurları harekete geçirecek eylemler bir şekilde gerçekleşmiyor. Fakat 780 bin kilometre karede kareye hapsolmuş, tırnak içerisinde söyleyeyim ki zaten aslında biz buraya da sığmıyoruz da onun için bu tartışmalar çıkıyor ortaya.
Evet.
Bu 780 bin kilometre kareye hapsolmuş bir ülkede tarihin bize miras bıraktığı pek çok etnik kültür barınıyor, yaşıyor burada ve bunları harekete geçirmek üzere bu işte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki etnik unsurları, farklı etnik unsurları harekete geçirmek üzere pek çok adım atılıyor ve maalesef biz de bu oyuna bir anlamda gelmiş oluyoruz. Peki devlet ne yapmalı burada sizce hocam? Son yani olarak soruyu sormuş olayım.
Biz tarihe bağlarımız itibariyle daha kuvvetli bir yapıya sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri çok daha yeni bir toplum, devlet.
250 yıllık değil mi?
Aynen öyle. Ama burada da tabii Amerika'nın o farklı toplumları, milletleri nasıl içselleştirdiğini, bir Amerikan kültürü altında topladığında görüyorsunuz.
Amerikalılık
yani
bilinci oluşmuş.
Kesinlikle öyle. Yani Amerikan bayrağı altında işte 50 tane eyalet içerisinde Hispanikler var, Hintlisi var, Çinlisi var, her toplumda insan var. Dolayısıyla bir zamanlar Osmanlı'nın çok uzun bir süre başardığı bir şeyi Amerika Birleşik Devletleri de belli çıkarlar altında bunu başarabilmiş yani insanlara en azından bir Amerikalılık kimliği altında bunu başarmış. Yani Türkiye'de bunu yapmanın yolu aslında bir etnik siyasete gitmeden yani bu topraklarda yaşamış hala Anadolu'da çok farklı etnik kesimlerden insanlar var.
Evet.
Dolayısıyla Türkiyelilik bir üst kimliği, burada Türklük bir ne diyeyim etnik kimlik bir olarak görmeden
Türklük aslında, imajı oluşturmak değil mi hocam?
Aynen. Türkiyelilik ve Türklük bu anlamda önemli. Bunu tekrar ediyorum. Etnik bir kimlik olaraktan ziyade bir Anadolu kimliği olarak görüp vurgulamak. Aynen öyle. Dolayısıyla o tarihsel olarak birlikteliğe vurgu yapmak lazım ki bir de bizim zaten Kürtlerle aynı dine mensubiyeti o bundan kaynaklanan bir şeyimiz de var ne diyelim. Güçlü
ortak
bir tarafımız da var. Kuvvetli bir ortak paydamız var. Dolayısıyla aslında bunlara vurgu yapmak suretiyle ortak bir dil oluşturulması gerekiyor. Ayrıştırıcı ne diyelim siyasetten, dilden uzak durulması gerekiyor. Ve yabancı güçlere karşı yapılması gereken en önemli şey bu söylemi kuvvetlendirmek.
Evet.
Yani onlar zaten ayrıştırmaya çalışıyor. Bu tehlikeye, tuzağa düşersek aslında birbirimize düşmüş oluruz. O yüzden biraz da ne diyelim yabancıların bu meseleleri nasıl kaşıdıklarını ifşa etmek gerekiyor. Yani bu topraklar üzerinde barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, ekmek yiyorsak bundan her toplum, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Türkü hepsi faydalanmalı. Dolayısıyla bu faydayı da iyi anlatabilmek gerekir.
Evet.
Yani bugün işte doğuda bazı terör unsurlarının idareden uzaklaştırılmasıyla nasıl hizmetin geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu insanlar aslında meselenin siyasallaştırılması, terörize edilmesiyle değil, aslında birlikte yaşama pratiğiyle daha iyi bir kazanç ve çıkar sağlayabileceklerini görmeliler. Biraz bu ortak payda vurgu yapmak ve günümüzde de büyük oranda her şey ekonomiyle dönüyor.
Tabii. İnsanlar, asıl kilit nokta burası bence.
Kesinlikle yani karınlarının nasıl doyduğuna bakıyorlar. Akşam eve ne götürdüklerine bakıyorlar. Dolayısıyla artı değerlerin de paylaşılması gerekiyor. Buna güzel birlikteliklerle, yani sadece camide omuz omuza namaz kılmakla değil, ekonomik anlamda da bu çıkarların da paylaşılmasıyla, yatırımların yapılması ile inşallah mümkün olur diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Meseleyi niye bu noktaya çektim onu da hızlıca ifade edeyim. Programı kapatmadan önce. Şimdi bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki meseleyi Ermeni meselesinden ayrı görmememiz gerekiyor. Çünkü olayı terörize etmeye çalışan grupların aslında arka planında Ermenilerin bulunduğu, Ermeni meselesinin bulunduğunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla hani bu konu işte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra yaşanan bir takım gerilimlerle sadece bunlar açıklanamaz. İşte Büyük Ermenistan Projesi'nin gündeme getirilmesi de önemli bir etken olarak karşımıza duruyor. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Güzel bir sohbet oldu.
Estağfurullah. Belki önümüzdeki programda şey de konuşabiliriz. Yani tarihsel olarak aslında Ermenilere karşı kullanılan Hamidi alayları var. Yani evet. Orada Ermeni-Kürt ilişkileri de tekrardan gündeme gelebilir. Evet. Ama dediğiniz gibi özellik bakımından yaklaşık aradan bir yüzyıl bir zaman geçmiş, başka bir etnik kökene karşı oynanan bir oyun var gibi tabii. duruyor.
Kesinlikle öyle.
Evet, o yüzden tarihi örnekleri belki iyi tahlil etmek gerekir.
Aynen öyle hocam. Çünkü tarihi okumadan, maziyi okumadan atiyi inşa etmek mümkün değil.
Aynen.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Önümüzdeki programda da tehciri konuşalım hocam. Çünkü mevzunun özellikle bugün sıklıkla gündeme getirilen yönü burası. Buradaki detayları paylaşabilirsek en azından dinleyicilerimizin de mevzuyu daha sağlıklı bir şekilde anlamalarına vesile oluruz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Dinlenen Yolculuk programının da bu hafta sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla Ermeni meselesinin tarihi çerçevesini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta da Allah izin verirse inşallah tehcir konusunu konuşmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.